Ayrım 9.
Her ihtimale karşı evde yaptığı saz alemlerini de kesti, evden çıkmaz oldu. Bu sefer de ayaklanma hazırlıklarını tamamlayan Fuat Paşa dikkatleri çekmemek, apansız baskın vermek için ortadan çekildi, dedikoduları yayıldı. Fehim Paşa hem bu jurnalı yazdırıp padişaha gönderiyor, hem de adamları vasıtasıyla bu dedikoduyu çevreye yayıyordu. Müşir Paşa'nın adamlarının bu dedikoduları duyunca bunları söyleyen insanlarla kavgalar çıkarması, paşalarını müdafaa etmek için dövüşmeleri de Müşir Paşa'nın aleyhine oluyordu. Dedikodu ve jurnal tezgahı öyle bir dokunmuştu ki Fuat Paşa'nın kurtulmasının imkanı yoktu. Nasıl sürüklendiğini anlayamadan bir tuzağın içine sürüklenmişti. Kurtulmaya çabaladıkça batıyordu. Düşmanları artık son darbeyi vurmak için hazırlanıyorlardı. Ne eski kahramanlıkları ne halkın sevgisi Fuat Paşa'yı kurtaramazdı. Tam aksine o kahramanlık ve halkın sevgisi şimdi aleyhine oluyordu. Her gün okuduğu jurnallerden etkilenen padişah, halkın sevgisinin Fuat Paşa'yı daha tehlikeli bir düşman haline getirdiğini düşünüyordu. Bir keresinde İzzet Paşa'ya da durumdan yakınmıştı. Görüyor musun İzzet, kendimize en yakın bildiğimiz paşalar bile ne komplolar kuruyorlar. Padişahlarına hainlik ediyorlar. Bir de bana vesveseli diyorlar. İşte her şey ortada. Vesveseli olmayayım da ne yapayım? En yakınlarımız bile hainlik ediyor. Başıboş mu bırakayım onları? Ceddimizden bize miras olan bu taht sahipsiz mi kalsın? Memleket maceracıların eline mi düşsün? Padişahın böyle açıktan açığa şikayet etmesi meselenin olgunlaştığını gösteriyordu. İzzet Paşa hemen Fehim Paşa'ya haber gönderip müşiri biraz daha sıkıştırmasını söyledi. Fehim Paşa'nın kabadayıları müşirin konağının etrafını sarmışlardı. Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda iskemleleri atıp fütursuzca konağı gözlüyorlardı. Her köşeye de birer ikişer hafiye yerleştirmişlerdi. Fehim Paşa da açık bir arabanın içinde iki kez konağın önünden geçmiş, müşiri bu açık meydan okumayla iyice kızdırmıştı. Fuat Paşa bir olaya sebebiyet vermemek için bu kışkırtmaları görmezden geliyor, kendine bağlı subayları da konağın civarında dolaşmamaları için uyarıyordu. Şu sıralarda çıkacak bir olayın kendi aleyhine olacağını seziyordu. Bir gün müşirin katibi Avnullah Bey, Bab-ı Ali'deki ciltçi Nasrullah Efendi'ye verilmiş kitapları almak için konağın iki uşağını gönderdi. Uşaklar ciltlenmiş kitapları paket ettirip aldılar. Kestirme olsun diye bol geldirmeli taşyalı tazelerin, mevlit okutmak için caminin müezziniyle pazarlığa gelen yaşlı kadınların, tıraşı uzamış işsizlerin, namaz vaktini bekleyen ihtiyarların, kuşlara ekmek kırıntısı atan aylakların toplandığı caminin avlusundan geçtiler. Tam camiden çıkarken Fehim Paşa'nın adamları uşakların çevresini sarıverdi. Ne var bu paketlerin içinde? Bir tuzağa düşmek üzere olduklarını fark edemeyen uşaklar, paşalarına duydukları güvenin gururuyla adamlara aldırmayıp terslediler. Size ne? Gidin yolunuza. İçinde bomba mı var? Ne var? Açıp bakacağız. Fehim Paşa'nın olay çıkartmak için emir almış olanları dafa etmek için yapışmışlar çekiyorlardı. Uşaklar da paketleri bırakmamak için asılıyorlardı. Caminin kapısında bir hareketlenme olduğunu gören çevredeki hafiyeler de kalabalığı omuzlayarak koşa koşa gelmişlerdi. İki uşak saranların sayısı onu geçmişti. İki uşak da sağlam yapılı, özel seçilmiş adamlardı ama kendilerini kuşatanlar çok kalabalıktı. Sonunda hafiyelerden biri uşakların elindeki paketlerden birini kapıp Fehim Paşa'nın hafiyelerinin oturduğu Şehzadebaşı karakoluna doğru koşmaya başladı. Paketi kaptıran uşak da kalabalığın elinden kurtularak hafiyenin peşinden koşup eteğine yapıştı. Hafiye paketi yere atıp dönerken revolverini de çekmişti. Hiç duraksamadan ateş edip uşağı omzundan vurdu. Vurulan uşak da yarasını aldırmadan saldırmasını çekip hafiyenin kulağını yukarıdan aşağı budayıp düşürdü. Silah sesini duyan öbür hafiyeler de silahlarını çekip "Öldürün padişah hainlerini!" diye bağırarak rastgele ateş etmeye başlayınca uşaklar da saldırmaları bırakıp tabancalarına davrandılar. Şehzadebaşı bir anda savaş alanına döndü. Nagantlar, parabellumlar, rovalverler patlıyor, uşakları çarşaflarına dolanarak çığlık çığlığa kaçmaya uğraşıyor, yaşlı kadınlar korkuyla bağırıp sanki çatışmada onlar vurulmuş gibi duvar diplerine yığılıyor, aylaklar bir duvar arkasına saklanmaya çalışıyor, naralar, küfürler, Allah aşkına yapmayın yakarışları caminin taş duvarlarında yankılanarak sokağa yayılıyor, silah seslerinden ürken araba atları kişniyerek şaha kalkıp arabaları oraya buraya çarpıyorlardı. Fuat Paşa'nın konağından gürültüleri duyan iki kişi de tabancaları ellerinde koşarak geldiler. Gelen iki kişiyi gören hafiyeler konaktan başkalarının da geleceğinden korkup tabancalarını havaya sıkarak kaçmaya başladılar. Bir yandan da bağırıyorlardı. Kaçın, ihtilal oluyor, ihtilal yapıyorlar. Bir anda herkes kaçışmış, ihtilal oluyor bağırtıları dört bir yanı tutmuş, sokak boşalıvermişti. Fuat Paşa'nın adamları yaralı uşaklarla paketleri toplayıp konağa girdiler. Fuat Paşa olanları duyunca derhal Şehzadebaşı Karakolu'nun başkomiseriyle bir cerrah çağırdı. O arada olanları anlatan bir telgraf yazıp saraya çekilmek üzere katibiyle Babı Ali Telgrafhanesi'ne gönderdi. Olayları duyan Fehim Paşa ise demiri tavında dövmek için hemen saraya koşup padişahın huzuruna çıkmıştı. Allah Efendimiz'e uzun ömürler ihsan etsin. Sahi-i şahanenizde ihtilali bastırdım fakat o deli müşiri ele geçiremedim yoksa onu da orada tepeleyecektim. İhtilal sözünü duyan padişahın yüzü sararıverdi. Hadiseyi bütün tafsilatlığıyla anlatın. Efendimiz, Fuat Paşa'nın hali harekatından, hattı zatında epeydir şüphe ettiğim için konağının civarını tarassut altına aldırmıştım. Bugün öğleden sonra paşanın adamlarının konağa bomba paketleri taşıdığını gören memurlar, adamları tevkif edip bombalara el koymak istemişler. Lakin vaziyeti pencereden seyreden Fuat Paşa, derhal pür silah adamlarına emir vermiş, adamlar konaktan çıkarak memurlara hücum etmişler, bu arada civardaki halkı da ihtilale kışkırtıyorlarmış. Memurların cansiperane mücadelesi sonucunda halk dağıtılmış, Fuat Paşa'nın adamları da konağa kadar püskürtülmüş. Maalesef bu müsaademe sırasında üç memur yaralanmış. Padişah elindeki bastonu hafif hafif yere vuruyordu. Pekala, buna cüret edenler yakalandılar mı? Fehim Paşa durakladı. Hiç şüphe yok padişahım. Mamafi henüz kati raporu almadım ama... O sırada içeri Arap İzzet Paşa girerek elindeki kağıdı masanın üzerine bıraktı. Padişah azarlayan bir sesle sordu. Nedir o? İmparatorluğun en güçlü adamlarından biri olan İzzet Paşa, bütün azametini padişahın odasının kapısında bırakır, padişahın yanında bir tür soytarı gibi davranırdı. Padişahın güvenini, soytarılığı bile rahatça kabullenen bağlılığı sayesinde kazanmış, bu soytarılıktan hiç vazgeçmemişti. Azarlandığı zaman da hemen susar ama padişahın yumuşadığını hisseder hissetmez gene aynı soytarı jetonla konuşmasını sürdürürdü. Padişahın yeryüzündeki hemen hemen bütün iktidar sahiplerinde bulunan bir soytarıya sahip olma ihtiyacını tatmin ediyor. Bu soytarının birçok insanın hayatını yok edebilecek kadar güçlü olması ise padişahın gururunu daha da okşuyordu. Allah ömrü şahanenizin müzdat kılsın. Aciz kulunuzun ömrünü sizinkine eklesin. Düşmanlarınızı kahhar ismiyle kahretsin. Ne olacak İhsan'a gark ettiğiniz nankörlerin ihaneti? Bu koca aslan olmasaydı bugün neler olurdu kim bilir. Padişah İzzet Paşa'nın getirdiği kağıdı açıp okudu. Fuat Paşa'nın çektiği telgraftı. Padişah telgrafı okudukça yüzü daha çok asılıyordu. Karşısındaki adamlara baktı. Lakin Fuat Paşa sizin gibi söylemiyor. Sesinde karşısındaki adamlara inanmadığını gösteren ağır ve suçlayıcı bir karanlık vardı. İhtilal iddiası onu endişelendiriyordu ama bu iddianın büyüklüğü iddiayı ortaya atanlardan kuşkulanmasına da yol açıyordu. Garip bir yapısı vardı zaten. Birçok vesveseli insan gibi o da ortada ciddi bir sorun yokken her şeyden şüphelenir, her taşın altında bir bela arar, her yerde düşmanlar, dertler görür ama ciddi bir sorunla karşılaşınca birden soğukkanlı, dirayetli, hatta cesur bir adam olurdu. Korkulacak bir şey olmadığı zaman korkan, korkulacak olaylar karşısında ise cesur davranan tuhaf bir tabiata sahipti. Reşit Paşa daha sonra Osman'a, eğer korkulacak zamanlarda gösterdiği cesareti ve basireti korkmaması gerektiği zamanlarda da gösterebilseydi, belki de bütün tarihimiz başka türlü olacaktı, demişti. Padişah bastonunu yere vurarak azarlayıcı bir sesle konuştu. Siz çıkabilirsiniz, meseleyi bizzat tahkik edeceğim. İkisi süklüm püklüm dışarı çıkınca padişah sarayın Fehim Paşa'dan sonra gelen en önemli hafiyelerinden kaba sakal Mehmet Paşa'yı çağırdı. Neredesin paşa? Tahtı alıp gitseler haberiniz olmayacak. Bak neler olmuş şehzade başında. Haberimiz var sultanım. Mütemmim malumatı almadan zat-ı şahanelerini rahatsız etmek istemedim. Ben de birazdan arz edecektim. Neyse neyse şimdi halkın arasına dağılın bakalım halk ne diyor bu olay hakkında. Sen de bizzat şehzade başına git, oradakilerle konuş, karakola sor, ne olduysa aynen bilmek istiyorum, hem de derhal. Kaba sakal Mehmet Paşa pür telaş şehzade başına gidip olayı yerinde tahkik ederken, ayrı ayrı kanallardan saraya jurnaller yağmaya başlamıştı. Bütün jurnaller Fuat Paşa'nın haklı olduğunu gösteriyordu. Kaba sakal Mehmet Paşa da kısa bir süre sonra geri dönmüştü. Olay Fuat Paşa'nın anlattığı gibiydi. Halk arasında bir heyecan dalgası esip geçmişti. İnsanlar Fuat Paşa'yı destekliyor, onu haklı buluyordu. Ortada ihtilale benzer bir olay olmadığı anlaşılıyordu. Zaten padişah da daha başından itibaren öyle tahmin etmişti ama padişahın canını sıkan yalnızca bu olayın kendisi değildi. Fuat Paşa'nın saraya gönderdiği telgraftı asıl can sıkıcı olan. Fuat Paşa telgrafında doğrudan doğruya padişahı suçluyor, Fehim Paşa için "Sizden cesaret almasa bu işlere cüret edemez" diyordu. Hele telgrafın bir bölümü vardı ki bu satırları yazmak belki ihtilal çıkartmaktan bile daha kötüydü padişahın gözünde. Fuat Paşa, o melunun bu gibi harekatı bugüne kadar olduğu gibi yine müsamaha ile karşılanacaksa hiç olmazsa bundan sonra can ve mallarını bu haydudun taarruzundan muhafaza etmek ve icabında müdafaayı nefs eylemek hususunda icap eden tedbiri almaları için ahalinin bunu bilmesi ve ona göre hareket etmesi elzem olduğunu alenen ve resmen ilan lazım geliyor, diyordu. Halkın Fehim Paşa'nın şerrinden kurtulmak için silahlanması bile gerekebileceğini söylemekten çekinmeyen bu sert başkaldırı telgrafı aslında birçok başkaldırı da olduğu gibi bir sığınma isteğini de gizliden gizliye içeriyordu. Fuat Paşa padişaha çektiği bu sert telgrafla Fehim Paşa'nın azgınlıklarına karşı kendisinin korunması isteğini, kendi kahraman geçmişine, dillere destan cesaretine ve Deli Paşa şöhretine uygun biçimde dile getiriyordu. Padişah, Deli Müşir'in dilinden anlamaz değildi. Birçok yıldan beri herkesle ve her şeyle kavga edip düşmanlarını çoğaltırken, her kavgada padişaha biraz daha bağlanıp biraz daha sığındığını biliyordu. Deliliklerine ses çıkarmaması ve hoş görmesi de bunu bilmesindendi. Ama bu son telgrafta Fuat Paşa yapmaması gereken bir şey yapmış, mektupla göndermesi gereken mesajı telgrafla göndermişti. Telgrafı çeken, okuyan, aktaran herkes Fuat Paşa'nın sert sözlerinden haberdar olmuştu. Fuat Paşa sığınmak isterken ele güne karşı da kahramanlığını yaldızlamaktan hoşlanıyordu. Padişahın kızdığı da buydu. Bu kahramanlık gösterisinin nereye kadar uzanacağını tam kestiremiyor, açık bir telgrafla dile getirilen bu gösterişin yarın nasıl bir biçimde ortaya çıkacağını bilemiyordu. Fuat Paşa'yı hem seviyor, hem deliliğinden çekiniyor, hem kendisine sığınmak istemesinden hoşlanıyor, hem de böyle kendisiyle ulu orta konuşulan bir padişah olmaktan sinirleniyordu. Deli Müşir padişahı zor bir duruma sokmuştu. Kaba Sakal Mehmet Paşa'yı çağırdı yeniden. Akşam karanlığında Fuat Paşa'nın konağına git, kendisiyle görüş, selam ve sevgilerimi söyle. Vakayı bir de onun ağzından dinle ve ne yap yap, onu saraya gelip olanları bir de bana anlatması için ikna et. Kaba Sakal Paşa Fuat Paşa'nın konağına vardığında konak hala olayın heyecanını yaşıyordu. Doktorlar yaralılarla ilgileniyor, polisler etrafta dolaşıyor, savcılar soruşturma yapıyor, kaymakamlar Müşir Paşa'yı yatıştırmaya uğraşıyordu. 3 günden beri soğuk algınlığı yüzünden evinden çıkmayan Müşir, gecelik entarisinin üstüne geçirdiği kürkle emirler veriyor, başına dert açacağını sezdiği olaydan kurtulabilmek için gerekli bütün tedbirleri almaya, bir sızıntıya yer vermemeye çabalıyordu. Bu olayda haklı olduğunu bilmesine rağmen ruhunda bir ağırlık, hastalığıyla daha da artan bir sıkıntı vardı. Güçlü olmak isteyen ve güçlü biri gibi davranan, bunu bu gücü artık benimseyip bir gerçek olduğuna kendi kendine inandıracak kadar uzun süre tekrarlayan birinin, birdenbire aslında o kadar da güçlü olmadığını hissetmesinin sıkıntısıydı bu ve çaresi de yoktu. Her seferinde bir başka güç gelip kendisini sıkıştırıyordu. Müşir belki de ilk kez o gün o kargaşa arasında padişahı devirmeyi kafasından geçirdi ama bu düşünce onu korkuttu. Olacaklardan, padişahın kendisini cezalandırmasından ya da öldürülmekten değildi korkusu. Bunca zaman doğru bilip kabullendiği padişaha sadakat anlayışını bu düşüncenin çatlatmasındandı. Sadakat, benliğinin öylesine önemli bir kısmını kaplıyordu ki, padişaha baş kaldırmayı düşünmek, kendi benliğini, kendisini inkar etmek manasına geliyordu. Bu düşünceyi hemen çıkarmak istedi aklından ama gene de aklının bir kenarına bu fikrin yerleşmesine engel olamadı. Kaba Sakal Mehmet Paşa, Müşir'i bu karışık düşüncelerin ortasında yakaladı. Uzun uzun saygılarını sunduktan sonra padişahın selamını iletti. Padişah Hazretleri hastalığınızı duydular, pek üzüldüler. Sıhhatiniz hakkında malumattar olmak arzu ettiler. Allah padişahımıza sıhhat versin. Bizimkisi mühim bir şey değil. Fehim rezilinin kopukları ortaya çıkartınca mecburen kalkıp bu halde selamlığa geçtim. Olanları duydum paşam, çok üzüldüm. Padişah Hazretleri de çok üzüldü. Adamlarınıza saldıranların yakalanmasını emretti. Arzu ederseniz siz de Saray-ı Hümayun'a teşrif edip Padişah Hazretlerine olayı bizzat anlatsanız, Efendimizle olanları sizden dinlemekten memnun olurlar. Hem de münafıkların yalanlar uydurmasına imkan vermezsiniz. Fuat Paşa şüphelendi. Kabasakal Mehmet Paşa'nın ağzını aradı. O zaman bekleyin, hazırlanayım, Saray-ı Hümayun'a birlikte gidelim. Nasıl emrederseniz paşam, ama bu acizin kanaatini sorarsanız sizin yalnız gitmeniz daha uygundur. Birlikte çıkarsak bin türlü yalan uydururlar, yanlış anlaşılır. Kabasakal Paşa'nın sözleri Müşir Paşa'ya güven verdi, saraya birazdan geleceğini söyleyip misafirini gönderdi. Kabasakal, Fuat Paşa'nın saraya geleceğini haber verince padişah, Fuat Paşa'nın nasıl davrandığını, neler söylediğini inceden inceye sordu. Ne yapacağına karar veremiyordu. Olayların kendisini de sürüklediğini biliyor ve bu sürüklenişi önlemeden, aksine isteyerek kendini bu akıntıya bırakıyor, daha önceden kafasında bir çözüm oluşturmadan ani bir karara varmayı bekliyordu. Küçümsediği kul tayfasından çok azına sevgi beslerdi. Bunlardan biri de bu deli müşirdi. Bu olayda suçu olmadığını da biliyordu ama bu paşadan içten içe bir ürküntü de duyuyordu. Fuat Paşa'nın kaderini etkileyecek olan da bu ürküntüydü. Çünkü bütün hükümdarlar gibi padişahın kararlarını sevgi değil, korku belirliyordu. Ayrıca çekilen o telgraf da vardı ortada. Bastonuyla biraz daha oynadıktan sonra bir daha sordu. Saraya geliyor mu? Geliyor padişahım. Şimdi bu deli evimizde bir olay çıkartmasın. Sarayından daima evim diye söz eden padişahın bu sualini Kabasakal Paşa melunca bir suskunlukla karşılayıp cevap vermedi. Yatıştırıcı bir söz söylemedi. Şimdi hemen haber gönderin, Zaptiye Nazırı, Harbiye Nazırı, Dahiliye Nazırı, Şeyhülislam Efendi gelsinler, muhafızlar da her ihtimale karşı tedbir alsınlar. Fuat Paşa kahyasıyla birlikte saraya geldiğinde padişahın çağırttığı heyet de gelip bir salonda toplanmıştı. Fuat Paşa'yı Arap İzzet Paşa'nın odasına aldılar. Müşir Paşa'nın kahyası da arabanın içine uzanıp pencereden sarayın bahçesinde neler olduğuna bakıyordu. Gecenin o saatinde saraya arka arkaya arabalar geliyor, muhafızlar sarayın çevresinde dolaşıyor, atlı subaylar devriye geziyor, bahçede yanan meşalelerin altında uzun tüfekli Arnavut silahşörlerin kalabalık gölgeleri bir toplaşıp bir dağılıyordu. Biraz sonra bir subay gelip arabanın kapısını açtı, kahyaya baktı. Siz konağa dönün. Fuat Paşa Hazretleri bu akşam sarayda padişahımızın misafiri olacaklar. Kahya paşayı sarayda bırakıp konağa döndü. Fuat Paşa da İzzet Paşa'nın kırmızı kadife duvarlı odasında dolaşarak padişahın kendisini çağırtmasını beklerken aklından söyleyeceklerini hesap ediyordu. O sırada kapı açıldı, Arap İzzet Paşa içeri girdi. Deli müşirden mümkün olduğu kadar uzak durmaya dikkat ederek memnuniyetini gizlemeye çalışan ama gene de üst perdeden bir sesle konuştu. Padişah Hazretleri olanları bana anlatmanızı rica ettiler, ben kendilerine malumat arz edeceğim. Padişahla konuşacağını sanırken karşısında Arap İzzet Paşa'yı, imparatorluğun en büyük hırsızını görmek, ona hesap vereceğini duymak, bu akşam sarayda sakin durmaya karar vermiş olan Fuat Paşa'nın sinirlerini allak bullak etti. Zor tuttuğu öfkesi patlayıverdi. İzzet Paşa'nın üstüne bağırarak saldırdı. ''Defol, nabekar, haddini bilmez sefil, gebertirim seni kara papaz.'' İzzet Paşa kendini dışarı atıp koşa koşa padişahın huzuruna gitti. Fuat Paşa kulunuz ifade vermeyi reddediyor efendimiz. Padişah kararını o anı bekliyor. Hazır paşalarla Şeyhülislam Efendi hep birlikte Fuat Paşa'nın ifadesini alsınlar, muhafızlar odanın kapısını tutsun, ifade vermeyi reddederse tevkif etsinler. O tek cümleyle Fuat Paşa'nın kaderi belirlenmişti. Şarta bağlı olarak da söylense, bir paşa için tevkif edilsin sözü padişahın ağzından çıktıktan sonra artık o paşa hiçbir zaman eski hayatına dönemezdi. 50 metre ötede kırmızı kadifelerle kaplı bir odada tek başına oturan müşirse, o anda hayatının değiştiğini, kendisi için bir şeylerin bittiğini, bir tek cümlenin insanın bütün hayatını değiştirdiğini bilmiyordu. Her zaman olduğu gibi kaderi değiştirilen insan, kaderin değiştiği anı görememişti. Ölüleriyle konuştuğu bütün o geceler ve günler boyunca Osman hep buna, insanların kaderlerinin değiştiği anı bilmemelerine takılmıştı. Hayat darbesini indiriyor, darbeyi yiyense darbenin indiğini epeyce sonra fark ediyordu. Kaderin değiştiği anla kaderi değişen insanın bunu fark ettiği an arasında geçen zaman dilimi Osman'a insan hayatının en trajik ve ürkütücü parçası olarak gözüküyordu. Gelecek insanın önünde uzanan ve içinde saklı olanların gözükmediği sonsuz karanlığın içinden sıyrılıp çıkarak kesinleşiyor ama insan kendisi için kesinleşen geleceğinin farkına varmadan başka umutlar ve hayallerle başka bir geleceği bekliyordu. O bekleyişteki bilgisizlik korkunçtu ve Osman'a göre insanoğlunun en büyük zaafını oluşturuyordu. Yalnızca ölülerin yaşamlarında o anlar belirgindi. Yaşayanların ise önlerinde o tür karanlık boşluklardan kaç tane olduğu belirsizdi. Osman'ın ölümü sevmesindeki belki de en büyük neden, geçmiş bir hayatın apaydınlık, belirgin, gizemsiz olmasıydı. Geleceğin karanlığıyla geçmişin aydınlığını her kıyasladığında, aydınlık ona daha çekici geliyordu. Ölüm her türlü belirsizliği ve güçsüzlüğü bitiriyordu. Hayata kıyasla ne kadar daha güçlü ölüm, demişti bir keresinde Hasan Efendi'ye ve Hasan Efendi hiçbir şey anlamamıştı. Ölü olmasına rağmen hala anlayışsız olan tek yakını belki de oydu ama nedense bütün ölüler arasında gene de en çok onu seviyordu. Heyet, kaderi belirlenmiş olan Fuat Paşa'nın beklediği odaya biraz endişeli girdi. Bir hadise çıkmasından çekiniyorlardı ama Müşir Paşa'yı çok sakin buldular. Biraz önce esip gürleyen adam değildi artık o. Yaptıklarından ürkmüş, sınırı geçtiğini sezmişti. Uysal bir halde heyettekilerin sorularını cevaplandırdı. Olayı bir kez daha anlattı. Padişahın kendisini bir takım ite köpeğe feda ettiğini söyledi. Ama sesinde o eski coşku ve saldırganlık yoktu. Daha sakin ve daha teslim olmuş bir ruh hali içindeydi. Heyet bir rapor tanzim ederek paşanın sözlerini saygılı bir üslupla yazdı. Heyetin hazırladığı raporu alan İzzet Paşa padişahın huzuruna çıkıp raporu uzattı. "Buyurun padişahım, Fuat Paşa suçunu itiraf ediyor," dedi. Padişah raporu okumadı bile. "Bahriye Nazırı'na bildirin, İzzettin vapurunu hazırlasınlar. Bir olaya mahal vermeden paşayı vapura bindirip Şam'a gönderin." Çerkez Mehmet Paşa, Müşir Paşa'nın beklediği odaya girdiğinde Fuat Paşa kendisini öfkeyle karşıladı. "Daha bekleyecek miyiz? Huzura ne zaman kabul olunacağız?" Çerkez Mehmet Paşa ellerini ovuşturdu. "Hakkı devletiniz var Müşir Paşa Hazretleri, ancak Efendimiz bugün yorgun oldukları için Harem-i Hümayun'a teşrif ettiler. Bugün maalesef kabulünüz mümkün olmayacak. Buyurun beraberce çıkalım."